Ayrım 34.
Lowell devam etti. Till'le nasıl bir plan kurdunuz ha? O nerede? Benimle oyun oynama. Nerede bela varsa oradasın. Bachi surat astı. Till da kim? Açıklama yapılması gereken biri varsa o benim. Bana böyle davranmaya ne hakkınız var? Sorularıma hemen yanıt vermezse doğru polise götüreceğim. Onlara her şeyi anlatırsın dedi Lowell. Bize yalan söylediğini en başından beri söylememiş miydim Longfellow? Polis ha dedi Bachi. Çağırın tabii. Alacağımı almama yardım edebilir. Niye geldiğimi mi sormuştunuz? Dışarıdaki o cadalozdan paramı almaya geldim. Bu halinden utanç duyduğu iri Adem elmasının oynamasından belliydi. Evet, bu öğretmenlik işinden bezmeye başladığım belli oluyordur herhalde. Öğretmenlik mi? Ona ders mi veriyordun? İtalyanca mı diye sordu Lowell. Kocasına dedi Bachi. Sadece 3 seans, birkaç hafta önce, bedava sanıyor galiba. Ama sen İtalya'ya dönmüştün dedi Lowell. Bachi kederle güldü. Keşke dönebilseydim senyor. Kardeşim Giuseppe'yi gönderebildim o kadar. Benim dönüşümse bazı, nasıl desem, düşmanlarım tarafından günlerdir engelleniyor. Kardeşini göndermişmiş diye bağırdı Lowell. O buharlı gemiye giden tekneye atlamak için koşturuyordun. Yanında da bir çanta dolusu sahte para vardı. Gözlerimizle gördük. Bir saniye dedi Bachi sinirlenerek. O gün nerede olduğumu nereden biliyorsunuz ki? Bana cevap ver. Bachi işaret parmağını Lowell'a uzattı ama sonra titrediğini görünce başının döndüğünü, epey sarhoş olduğunu fark etti. Kusacak gibi oldu, kendini tuttu, sonra geğirdi. Tekrar konuşabildiğinde nefesi berbat kokuyordu. Ama sakinleşmişti. Buharlı gemiye gittim, evet. Ama sahte ya da gerçek paralarla değil. Keşke kafama bir çanta dolusu para düşse profesöre. Ne güzel olurdu. O gün el yazmamı kardeşim Giuseppe Bachi'ye vermeye gittim, İtalya'ya götürsün diye. El yazman mı diye sordu Longfellow. Dante'nin Cehennemi'nin İngilizce çevirisi. Çeviri yaptığınızı duydum Senior Longfellow. Dante kulübünüzde biliyorum. Çok komiksiniz. Bu Yankee Atinası'nda ulusal sesinizi yaratmaktan bahsedebiliyorsunuz. Yurttaşlarınıza, kütüphanelerinizi İngiliz hakimiyetinden kurtarmaları için yalvarıyorsunuz. Peki benim size katkıda bulunabileceğim hiç aklınıza gelmedi mi? Bir İtalyan çocuğu olarak İtalya'nın tarihini, uzlaşmazlıklarını, kiliseye karşı verdiği mücadeleleri bilen biri olarak Dante'nin özgürlük aşkını benden çok kim paylaşabilir ki? Bachi duraksadı. Hayır, hayır. Beni hiç Craig konağına davet etmediniz. Ay yaş olduğum için mi? Üniversiteden kovulduğum için mi? Burası da ne özgürlükler ülkesiymiş ama. Bizi fabrikalarınıza, savaşlarınıza göndermekten gocunmuyorsunuz. Kültürlerimizin ayaklar altında çiğnenmesine göz yumuyor, ana dillerimizin boğulmasını izliyorsunuz. Sizler gibi giyiniyoruz. Bu da yetmiyor. Sırıtarak kütüphanelerimizden edebi eserlerimizi çalıyorsunuz. Korsanlar, hepiniz korsansınız. Dante'nin yüreğini hayal bile edemeyeceğin kadar iyi tanıdık biz diye karşılık verdi Lowell. Onu sürgüne gönderen senin halkın, senin ülkendi, unutma. Longfellow, Lowell'ı bir el hareketiyle susturdu. Sonra, Senyor Bachi dedi, sizi limanda gördük, lütfen söyleyin. Bu çeviriyi niye İtalya'ya gönderiyordunuz? Floransa'nın bu yılki Dante Festivali'nde sizin cehennem versiyonunuzu onurlandıracağını ama çevirinizin henüz tamamlanmadığını ve yetişememe tehlikesinin bulunduğunu işittim. Yıllarca çalışma odamda Dante çevirdim. Eski arkadaşlar da bazen yardım ediyordu. Mesela Senior Lonza, sağlığı el verdikçe. Dante'nin İngilizce'de de İtalyanca'daki kadar etkileyici olabildiğini kanıtlarsak, Amerika'da tutunabileceğimizi düşünüyorduk. Çevirimin yayınlanacağını hiç düşünmemiştim. Ama zavallı Lonza yabancıların elindeyken ölünce eserimizin tamamlanmaması gerektiğini düşündüm. Kardeşim çevrimi yayınlatmanın yolunu bulursam onu Roma'daki tanınmış bir ciltçiye götürmeye, ardından da bizzat komiteye sunmaya söz verdi. Giuseppe'nin yola çıkmasından bir iki hafta önce burada kumar ilanları filan basan bir matbaacı buldum. Çevrimi çok ucuza bastı ama o salak herif ancak son anda bitirebildi. sahte paralarıma ihtiyacı olmasa hiç bitirmezdi herhalde. O serserinin bastığı sahte paralar civardaki kumarhanelerde kullanılmış, bu yüzden de başı belaya girmiş galiba. Hemen iş yerine kilit vurup kaçması gerekiyordu. Limana vardığımda bir tekneciye beni Anonima'ya götürmesi için yalvarmak zorunda kaldım. Çeviriyi kardeşime teslim ettikten sonra hemen karaya geri döndüm. Ama hiçbir şey olmadı. Buna sevinirsiniz. Komite festivalimiz için artık başvuru kabul etmiyoruz demiş, Bahçe yenilgisini hatırlayınca sırıttı. Komite bu yüzden sana Dante'nin küllerini gönderdi dedi Lowell Longfellow'a dönerek. Festivalde çevirinin kullanılacağından emin ol diye. Longfellow bir an düşündükten sonra konuştu. Dante çevirmek öyle zor ki ilgili okuyucular 2-3 farklı çeviriyi okumak isterler mutlaka senyor. Bahçe yumuşadı. Lütfen beni anlayın. Beni üniversiteye aldırmakla bana göstermiş olduğunuz güveni hep takdir ettim. Şiirlerinizin değerini de sorgulamıyorum. Konumum itibariyle utanç duyacağım bir şeyler yaptıysam... Bir an duraksadıktan sonra devam etti. İnsan sürgündeyken umutları çok azalır. Belki de çevirimle yeni dünyaya Dante'yi tanıtabilirim diye düşünmüştüm. Bunu başarabilsem İtalya'dakilerin bana bakışı tamamen değişecekti. Sen diye suçladı ansızın Lowell. Longfellow çeviriyi bıraksın diye penceresine o tehdidi kazıyan sendin. Bahçe sindi, anlamamış gibi yaptı. Ceketinden kara bir şişe çıkardı ve kafasına dikti. Sanki boğazı çok uzaklarda bir yere açılan bir huniydi. Şişeyi bitirince titredi. Ayyaş olduğumu sanmayın profesori. Durmasını bilirim. En azından dost meclisinde değilken. Yaptığım o şeye gelince... İnsan New England kışında yapayalnız kalınca ne fesatlıklar yapmaz ki. Kaşlarını çattı. Şimdi, bitti mi? Yoksa hayal kırıklıklarımı öğrenmekten sıkılmadınız mı hala? Senyor dedi Longfellow. Bay Galvin'e ne öğrettiğinizi öğrenmeliyiz. Artık İtalyanca okuyup yazabiliyor mu? Bahçe kahkahayı bastı. Yahu adam İngilizce bile okuyamaz ki. Yanında Noah Webster dursa bile... Sarı düğmeli mavi Amerikan askeri üniformasının üstünden hiç çıkarmaz. Dante, Dante, Dante deyip duruyordu. Önce dili öğrenmesi gerektiğini aklına bile getirmiyordu. Shastra Nessa. Çevirinizi ona ödünç verdiniz mi diye sordu Longfellow. Bahçe başını salladı. Çevirimi tamamen gizli tutmak istiyordum. Bay Fields'in yazarlarına rakip çıkanlarla nasıl uğraştığını hepimiz biliriz eminim. Her neyse, Senyor Galvin'in tuhaf isteklerini karşılamaya çalıştım. İtalyancayı birlikte komedyayı satır satır okuyarak öğretmeyi teklif ettim. Ama salak bir hayvana ders vermek gibiydi bu. Sonra Dante'nin cehennemi hakkında bir vaaz vermemi istedi. Ama prensip gereği reddettim. Öğretmeni olmamı istiyorsa İtalyanca öğrenmeliydi. Dersleri keseceğini mi söyledi diye sordu Lowell. Bunu seve seve söyleyecektim profesöre ama durup dururken bana gelmeyi kesti. O zaman biridir de bulamıyorum, paramı hala alamadım. Senyor dedi Longfellow, bu çok önemli. Bay Galvin Dante'den bahsederken zamanımızdan ve şehrimizden insanların adını verdi mi hiç? Lütfen düşünün, herhangi birinden bahsetti mi? Belki de üniversiteyle ilişkili, Dante'yi kötüleyen insanlardan bahsetmiştir. Bahçe başını salladı. Pek konuşmazdı Senyor Longfellow. Salak bir öküz gibiydi. Bunların üniversitenin çevirinize karşı açtığı savaşla bir ilgisi var mı? Lowell birden dikkat kesildi. Bu konuda ne biliyorsun? Beni görmeye geldiğinizde sizi uyarmıştım Senyor dedi Bahçe. Dante derslerinize sahip çıkmanız gerektiğini söylemiştim değil mi? Ondan birkaç hafta önce beni üniversite bahçesinde gördüğünüzü hatırlıyor musunuz? Beni biriyle özel bir görüşme yapmaya davet eden bir mesaj almıştım. Ah, Harvard üyelerinin bana eski işimi geri vermek istediklerinden öylesine emindim ki. Ne aptalmışım, o alçak herif Dante'nin öğrenciler üstündeki kötü etkilerini kanıtlamakla görevliymiş ve kendisine yardım etmemi istiyormuş meğer. Simon Kemp, dedi Lowell dişlerini gıcırt atarak. Az kalsın suratına yumruğa çakıyordum, dedi Bahçe. Keşke çaksaydınız Senyor Bahçe dedi Lowell. Birbirlerine gülümsediler. hala Dante'yi mahvedebilir. Ona ne dediniz? Ne mi dedim? Cehenneme kadar yolum var demekten başka bir şey gelmedi aklıma. Ben yıllarca üniversitede çalıştıktan sonra yiyecek ekmek zor buluyorum. Yönetim kurulundan biri ise o serseriyi kiralamış. Kim acaba? Lowell acı acı güldü. Kim olacak? Doktor Mann birden susup Longfellow'a döndü. Doktor Manning. Caroline Manning kırık camları süpürdü. Jane, toz bezi diye seslendi hizmetçisine ikinci kez. Kocasının kütüphanesinin halısındaki büyük şeri lekesi canını sıkmıştı. Bayan Manning odadan çıkarken kapı çalındı. Kapının perdesini biraz aralayınca Henry Wadsworth Longfellow'u gördü. Bu saatte nereden geliyordu acaba? O zavallı adamı son yıllarda Cambridge civarında birkaç kez görmüştü. Her seferinde de yüzüne bakmakta zorlanmıştı. Onca acıya nasıl katlanabiliyordu acaba? Yenilmez gibiydi. Kendisi ise elindeki faraşla tam bir temizlikçi gibi görünmekteydi. Bayan Manning özür diledi. Doktor Manning evde yoktu. Az önce bir konuk beklediğini, bu yüzden yalnız kalmak istediğini açıkladı. Konuyla birlikte yürüyüşe çıkmış olmalıydı. Gerçi hava çok kötüydü. Ayrıca kütüphanede kırık cam parçaları vardı. Ama erkekler içince bazen sapıtır bilirsiniz diye ekledi. Arabayla gitmiş olabilirler mi diye sordu Longfellow. Bayan Manning hayır dedi. Atları son zamanlarda biraz huysuzdu. Doktor Manning atların kısa süreliğine bile ahırdan çıkarılmasını kesinlikle yasaklamıştı. Ama Bayan Manning Longfellow'u ahıra götürmeyi kabul etti. Ulu Tanrım dedi ahırda Doktor Manning'in arabasını da atlarını da göremeyince. Bir terslik var değil mi Bay Longfellow? Ulu Tanrım diye tekrarladı. Longfellow yanıt vermedi. Ona bir şey mi oldu? Hemen söyleyin. Longfellow ağır ağır konuştu. Evinizde kalıp beklemelisiniz. O sağ salim geri dönecek Bayan Manning. Söz veriyorum. Cambridge rüzgarları iyice sertleşmiş, acı verici olmaya başlamıştı. Doktor Manning dedi Fields 20 dakika sonra Longfellow'un kilimine bakarak. Galvinlerin evinden çıktıktan sonra Nicholas Ray'i bulmuşlardı. Ray onları bir polis arabasıyla Creech konağına getirmişti. En başından beri en büyük düşmanımızdı. Niye Teal onu daha önce haklamadı ki? Holmes ayakta durmuş Longfellow'un masasına yaslanıyordu. Çünkü en büyük düşmanımızdı Fields. Cehennem derinleştikçe ve daraldıkça günahkarlar iğrençleşir. Yukarıdakilere göre yaptıklarından daha az pişmanlık duyarlar. Nihayet en dipte her kötülüğün başı olan Lucifer vardır. İlk cezalandırılan Healy inkarının pek farkında değildi. Günahının doğası buydu. Hafif bir günah işlemişti. Devriye Ray çalışma odasının ortasında duruyordu. Beyler, Bay Green'in geçen hafta verdiği vaazları incelemelisiniz. Böylece Teal'in Manning'i nereye götürdüğünü bulabiliriz. Green ilk vaazında iki yüzlülerden bahsetmişti diye açıkladı Lowell. Sonra sahtekarlara geçti ki bunlara kalpazanlar da dahil. Son olarak da Fields'la benim de dinlediğimiz vaazda hainleri anlattı. Manning iki yüzlü değildi dedi Holmes. Dante'ye karşı olduğunu gizlemiyordu. Ailesine de ihanet etmedi. Öyleyse geriye sahtekarlarla vatan hainleri kalıyor dedi Longfellow. Manning ciddi hilelere başvurmadı dedi Lowell. Gerçek faaliyetlerini bizden gizledi. Ama onun ana saldırı yöntemi değildi bu. Dante'nin cehennemindeki gölgelerin çoğu bir sürü günah işlemiştir. Ama cehennemdeki kederlerini belirleyen şey, eylemlerinde belirleyici olan günahlarıdır. Sahtekarlar kontrapassolarını çekerken şekilden şekle girerler. Örneğin Truvalıları kandırarak tahta atı şehirlerini almaya ikna eden Yunan Sinon gibi. Vatan hainleri halklarına kötülük eder dedi Longfellow. Onlar 9. çemberde bulunur, en alttakinde. Yani bu durumda Dante projelerine karşı savaşanlar dedi Fields. Holmes düşündü. Evet, öyle değil mi? Teal'in Dante moduna geçtiğinde, yani Dante çalışırken ya da cinayetlerine hazırlanırken üniformasını giydiğini biliyoruz. kafadan çatlak olduğundan kuzey hükümetini korumanın yerine Dante'yi korumak almış onda. Teal üniversitede hademelik yaparken Manning'in kumpaslarını öğrenmiş olmalı dedi Longfellow. Teal şimdi sürdürdüğü savaşta Manning'i en büyük hainlerden biri olarak görüyor. Teal Manning'i en sona bıraktı. Nicholas Ray nasıl cezalandıracak diye sordu. Hepsi Longfellow'un yanıt vermesini beklediler. Hainler buz tutmuş bir göle boyunlarına kadar gömülür. Göl öyle donmuştur ki cama benzer. Holmes homurdandı. Son iki haftadır New England'daki bütün göller buz tuttu. Manning herhangi bir yerde olabilir. Onu aramak içinse elimizde sadece yorgun bir at var. Ray başını salladı. Sizler burada Cambridge'de kalıp Teal ile Manning'i arayın. Ben yardım bulmak için Boston'a gideceğim. Teal'i bulursak ne yapalım diye sordu Holmes. Bunu kullanın. Ray onlara polis düdüğünü verdi. Dört edebiyat uzmanı Charles Nehri'nin, Beaver Deresi'nin, Elmwood civarının ve Fresh Gölü'nün ıssız kıyılarını gezmeye başladılar. Gaz lambalarının zayıf ışıkları yardımıyla etrafa bakınırken öyle dikkatliydiler ki gecenin geçip gittiğini fark etmediler. Kat kat palto giymişlerdi. Sakallarının buz tuttuğunun farkında değildiler. Doktor Holmes'un kirpikleri ve favorileri de buz tutmuştu. Dünya öyle tuhaf ve sessiz görünüyordu ki at sesi bile duyulmuyordu. Kuzeye doğru uzanan bu sessizliği ancak arada sırada uzaklardan geçen yük trenlerinin düdüğü bozuyordu. Her biri Devriye Rey'in o anda Boston'da Dentil'i aradığını, onu bulup tutukladığını, Teal'in öfkeyle kendini savunduğunu ama direnmeden teslim olduğunu, tıpkı Iago gibi bir daha asla eylemlerinden bahsetmeyeceğini hayal ediyorlardı. Buz üstünde yürürken birbirlerini defalarca şevklendirdiler. Konuşmaya başladılar. İlk konuşan Doktor Holmes oldu tabii. Ama fısıldaşmak diğerlerini de rahatlattı. Şiir yazmaktan, yeni kitaplardan, son zamanların pek dikkat edemedikleri siyasi gelişmelerinden bahsettiler. Holmes ilk doktorluk yıllarından bahsetti. Muayenehanesinin önüne astığı tabelayı, en ufak soğuk algınlığı bile minnetle tedavi edilir. Sarhoşlar pencere camını kırınca kaldırmıştı. Çok konuştum değil mi dedi Holmes başını sallayarak. Longfellow, sen kendinden çok az bahsediyorsun. Aslında hiç bahsetmiyorum dedi Longfellow düşünceli bir edayla. Biliyorum ama bir keresinde bahsetmiştin. Holmes duraksadı, Fanny ile tanıştığında. Hayır, sanmıyorum. Dans edercesine defalarca partner değiştirdiler. Çeşitli konularda sohbet ettiler. Bazen hep birlikte yürüdüklerinde sanki ağırlıkları buzu kıracakmış gibi oluyordu. Hep kol kola gidiyor, birbirlerine tutunuyorlardı. En azından gökyüzü açıktı. Yıldızlar kusursuz bir düzen içinde sabit duruyorlardı. Nicholas Ray'i taşıyan atın yaklaştığını duydular. Hayvanın buharlı nefesi Ray'i sarıyordu. Her biri o yaklaşan genç adamın yüzünde sevinç görmeyi umuyordu. Ama yüzü asıktı. Teal'ın da Augustus Manning'in de izine rastlayamadığını söyledi. Charles Nehri'nde arama yapmak için yarım düzüne devriye toplanmıştı ama sadece dört at bulabilmişlerdi. Ray şömine şairlerine dikkatli olmalarını tembih ettikten sonra sabahleyin aramaya devam edeceğine söz verdi. 3:30'da Lowell'ın evinde dinlenmelerini teklif eden hangisiydi? İkisi müzik odasına, ikisi de yandaki çalışma odasına uzandılar. Odaların şekli birbirinin aynısıydı. Şömineleri de sırt sırtaydı. Köpeğin kaygılı havlamaları yüzünden aşağı inen Fanny Lowell onlara çay yaptı. Ama Lowell ona hiçbir şey açıklamadı. Sadece sinirlerinin çok bozuk olduğunu mırıldandı. Fanny onun yokluğundan çok kaygılanmıştı. O zaman saatin ne kadar geç olduğunu nihayet fark ettiler. Lowell uşağı William'la diğerlerinin evlerine mesaj gönderdi. Elmwood'da sadece yarım saat dinleneceklerdi. Ama iki şöminenin başında uyuyakaldılar. Dünyanın o dingin saatinde ateşin sıcaklığı Holmes'un yüzüne vuruyordu. Vücudu öyle bitkindi ki ayağa kaldırılıp dışarı çıkarıldığını ve alçak bir çit boyunca yürütüldüğünü doğru dürüst fark etmedi bile. ansızın yükselen hava sıcaklığıyla birlikte yerdeki buzlar erimeye başlamış, derecikler halinde akıyorlardı. Yokuş çıkıyorlardı. Holmes bir tepeye çıkar gibi iki büklüm olmuştu. Cambridge Adliyesi'ne baktı. Devrim Savaşı'ndan kalma toplardan dumanlar çıkıyordu. Devasa Washington kara ağacının binlerce dalı ise her yöne uzanıyordu. Holmes arkasını dönünce Longfellow'un ağır ağır peşinden geldiğini gördü. Ona acele etmesini işaret etti. Longfellow'un uzun süre yalnız kalmasını istemiyordu ama bir gürleme dikkatini çekti. Pembe benekli, beyaz toynaklı iki at ona doğru koşuyordu. İkisi de sallanan yük arabaları çekiyorlardı. Holmes diz çöküp ayak bileklerini tuttu, başını kaldırınca atlardan birini Fanny Longfellow'un kızıl saçı havada titreşiyordu, diğerini ise küçük Wendell'ın sürdüğünü gördü, sanki doğuştan sürücüydü. Atlar iki yanından geçip gittiklerinde ufak tefek doktor bayıldı. Holmes koltuktan kalktı, yanan şöminenin başındaydı. Başını kaldırdı, tepedeki avize sallanıyordu. Saat kaç diye sorunca rüyadan uyandığını fark etti. Lowell'ın saatine göre 6:15 vardı. Rahat koltuğunda mahmurca kımıldanan Lowell bir sorun olup olmadığını sordu. Ağzında acı bir tat vardı. "Lowell, Lowell," dedi Holmes bütün perdeleri açarak. "Bir çift at." "Ne?" Dışarıdan bir çift atın sesleri geldi sanki. "Hayır, eminim." Birkaç saniye önce yanındaki pencerenin ardından hızla geçip gittiler. Kesinlikle iki at vardı. Devriye Rey'in elinde sadece bir at var Longfellow. Teal'in Manning'den iki at çaldığını söylemişlerdi. "Uyuyakalmışız," dedi Lowell kaygıyla. Gözlerini kırpıştırıp kendine gelerek pencerelerden şafağın sökmeye başladığını gördü. Lowell, Longfellow'la Fields'ı uyandırdı, sonra dürbününü alıp tüfeğini omzuna astı. Kapıya doğru yürürlerken Lowell, Mabel'ın ön hole girdiğini gördü. Üstünde sabahlığı vardı, Lowell durup azar işitmeyi bekledi. Ama Mabel dalgınca bir ifadeyle öylece duruyordu. Lowell dönüp ona sıkıca sarıldı, "Sağ ol," diye fısıldarken Mabel aynı şeyi söylemişti bile. "Kendine dikkat et baba, annem için, benim için." Sıcak havadan dışarının soğuğuna çıkmak Holmes'un astımını azdırdı. Lowell koşarak taze toynak izlerini takip ederken diğer üçü çıplak dalları göğe yükselen kara ağaçların arasından ihtiyatla dolandılar. "Longfellow azizim, Longfellow," diyordu Holmes. "Holmes," diye karşılık verdi şair sevgiyle. Holmes rüyasının bazı sahnelerini hala anımsıyordu. Arkadaşını bakmaya korkuyordu. Fanny'nin bizim için geldiğini gördüm demeye korkuyordu. "Polis düdüğünü evinde unuttuk değil mi?" Fields elini ufak tefek doktorun omzuna koydu. Onu rahatlatmak için "Şimdi biraz cesaret, bir kralın fidyesine bedel Wendell." Lowell yukarıda diz çöktü. Dürbünüyle ilerideki gölü taradı. Korkudan dudakları titriyordu. İlk başta balık avlayan çocuklar gördüğünü sanmıştı. Ama sonra dürbünle bakınca öğrencisi Pliny Mead'in solgun yüzünü gördü. Sadece yüzünü. Mead'in kafası gölü kaplayan buz tabakasındaki ufak bir delikten çıkmıştı. Çıplak vücudunun geri kalanı ise soğuk suyun içindeydi. Ayakları bağlıydı. Dişleri zangır zangır takır diyordu. Dili ağzının içinde ters dönmüştü. Çıplak kolları buzun üstünde açık duruyordu. Bileklerine bağlanmış ipler Doktor Manning'in biraz ötedeki arabasına uzanıyordu. Bu ipler olmazsa yarı baygın haldeki Mead deliğin içine düşüp ölürdü. Parlak asker üniformasını giymiş olan Dentil, park edilmiş at arabasının arka tarafından bir başka çıplak kişiyi çıkarıp sırtlayarak kaygan buz üstünde yürümeye başladı. Taşıdığı beyaz yumuşak beden Augustus Manning'e aitti. Sakalı kılsız göğsünün üstünde tuhaf bir şekilde duruyordu. Bacakları bileklerinden ve butlarından bağlıydı. Tir tir titriyordu. Manning'in burnu kararmıştı. Altında kalın bir kurumuş kan tabakası oluşmuştu. Teal Manning'i buzdaki, Mead'in 30 santim kadar yanındaki bir başka delikten içeri ayaklarından daldırdı. Buz gibi su Manning'i kendine getirdi, çırpınmaya başladı. Teal, Plinimid'in kollarını çözdü. Şimdi o iki çıplak adamın suya gömülmelerini engelleyen tek şey el ele tutuşmalarıydı.